Vahiy 1. bölüm İsa Mesih'in kişiliğini konu alır. İlk bölümde Mesih'in kişiliğini görürüz. Mesih'in yüceliği içinde başında bulunduğu yüce başkâhin olarak görülmektedir. Tümüyle kontrole sahip durumdadır. İncil'in ilk 4 bölümünde alçak gönüllü, uysal, sakin ve çarmıhta ölen bir İsa ile karşılaşırız. Kendisini yeryüzündeki düşmanlarının eline bırakmıştır. Ancak Vahiy kitabında durum böyle değildir. Vahiy kitabında Mesih egemen olandır. Halen de Tanrı'nın kuzusu olmakla birlikte kuzunun öfkesinin yeryüzünü titrettiğinde görürüz. Tüm kutsal kitabın ana konusu Rab İsa Mesih'tir. Kutsal yazılar hem Tanrı merkezli hem de Mesih merkezlidir. Mesih Tanrı özünden olduğu için Tanrı sözünün ufkunu tümüyle kaplayan O'dur. Bunu Vahiy kitabını incelerken özellikle aklımızda bulundurmalıyız. Vahiy O'nun yapmakta olduklarını ve yapacaklarını vurgulamaktadır. Bunu unutmamak Vahiy kitabının yorumunu çalışırken bizim için önemlidir. Vahiy 1. bölüm 1. ayette İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti der. Bu kitabın adının vahiler değil de vahiy olduğuna dikkat edin. Bir gün bir vaiz arkadaşım bana gelip vahiy kitabını yorumlama biçimimi eleştirdi. Çoğul kullanarak vahiler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi. Ben de haklısın dedim. Vahiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum çünkü bu kitabı hiç görmedim. Bu vaiz arkadaşım kitabın adını yanlış söylediğini fark edince utandı. Vahiy apokalipsistir. Örtülü olanı açığa çıkarmak anlamına gelir ve İsa Mesih'in esinidir. Kısa zamanda olması gereken olayları kullarına göstersin diye bu açıklamayı Mesih'e verdi diyor. Vahiy kitabının son bölümünde Yuhanna şöyle söyler. Vahiy 22. bölüm 10. ayet. Bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme dedi. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bu mühürlenmiş bir kitap değildir. Açık durmakta ve bugün de anlaşılmayı beklemektedir. Bu Daniel'in kitabındaki peygamberlikle çelişmektedir. Orada Daniel'e mühürlenmesi söylenir. Rabbimiz İsa gizemli diye bilinen benzetmelerden birini anlatır. Aslında açıkçası bu benzetmelerden bazıları halen de gizemini korumaktadır. Ancak Rab şöyle der. Markos 4. bölüm 11 ve 12. ayetlerde. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı. Ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. Yani kardeşlerim İncil'de öykünün yarısını görüyoruz. Bu öykülerin tamamlandığı yer olan vahiye bu nedenle ihtiyacımız var. Elbette vahiy kitabını ancak Tanrı'nın ruhunun rehberliğinde anlamamız mümkün olur. Vahiy kitabı perdeyi kaldırmakta ve Mesih'i kendi gücü, yüceliği ve görkemi içinde görebilmemizi sağlamaktadır. Bu kitap gizemin karşıtıdır. Gizlerin açıklanışıdır ve sonraki ayette de göreceğimiz gibi buna peygamberlik denir. Bir Mesih inanlısı vahiy kitabını anlamadığını belirttiğinde şaşırıyorum. Çünkü bu kitap Tanrı'nın egemenliğinin gizlerini anlayabilmemiz için bizlere verildi. Göstermek sözcüklerle doğrudan ya da dolaylı simgelerle olur. Gönderdiği yani ilettiği burada simgelerle kullanılmıştır. Bu simgelerin gerçeği simgelediğini de unutmamalıyız. 2. Petrus da bize peygamberliğin yorumlamadaki önemli ilkesi verilir. 2. Petrus 2. bölüm 20 ve 21. ayetler. Rab ve kurtarıcı İsa Mesih'i tanımakla dünyanın çirkefliğinden kurtulduktan sonra yine aynı işlere karışıp yenilirlerse son durumları ilk durumlarından beter olur. Çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilen kutsal buyruktan geri dönmektense bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu der. Bu metin kendi başına yorumlanamaz. Tüm Tanrı sözüne bakılarak yorumlanmalıdır. Otman adında bir yorumcu şöyle der. Vahiy kitabının simgeli dili gerçeklerin simgelerinden oluşur. Olayları göstermesi için ifadesi bize Yuhanna'nın söylediklerinin gelip geçici ruhsal hayaller olmadığını kanıtlamaktadır. Bu kitapta katı gerçekler bulunur. Olaylar ne ifade etmektedir? Bir akşam eşimle birlikte çocuklarımızla oynuyorduk. Oyuncaklarla birlikte odanın bir köşesinde durduk. Oğlumuz kendinin olan bu oyuncakları karıştırdı ve yere yaydı. Onu oyunun sonunda oyuncaklarını toplamaya zorladık ve biz de onunla birlikte topladık. Daha sonra yürürken onun oyuncaklarının bazılarına bastım. Aslında neredeyse düşecektim. Bu oyuncakları birer simge olarak görebilirsiniz. Ancak insan simgeler yüzünden sendelememelidir. Vahiydeki simgesel olaylar ciddi bir içeriğe sahiptir ve gerçektirler. Yuhanna simge kullandığında bunu bilmeliyiz. Aslında simgeler gerçeğin çok basit ifadeleridir. Olması gereken yakın zamanda olması gereken denmektedir. Olması gereken ile bir zorunluluk ve kesinlik işaret edilmektedir. Yakın zamanda bizim için önemli olan bir noktayı çağrıştırmaktadır. Bu sözcük kutsal kitapta defalarca kullanılmaktadır. Örneğin Luka 18. bölüm 8. ayette şöyle okuruz. Hakkını tez alacaktır. Tez yakın zamanda ile aynı anlamda kullanılır. Ödeşme zamanı geldiğinde bunun hızlı olacağı belirtilmektedir. Bekleme olmayacaktır. Bu Rabbin hemen gelmeyeceğini ancak geldiğinde her şeyin hızla olup biteceğine ima eder. Yuhanna kendisine Tanrı tarafından verilen İsa Mesih'in vahiy olduğunu belirtir. Vahiyi adım adım şöyle gösterebiliriz. Tanrı, İsa Mesih, melek, Yuhanna ve kullar. Tanrı'dan çıktı, İsa Mesih'e verildi. Ondan meleğe, ondan da Yuhanna'ya iletildi. Yuhanna'dan da diğer insanlara yakında olacakları öğrenmeleri için iletilmiştir. Bize geliş yolu budur. Bu durum zaman zaman işittiğim bir soruyu aklıma getiriyor. Meleklerin kilise çağı ile ilişkide olmadıklarını belirterek insanı bir kürede bırakmış olmuyor musunuz? Evet öyle. Burada sözü edilen melek göksel bir habercidir. Ancak Yuhanna İsa'nın gelecekte yapacaklarıyla ilgili yazar. Ve 4. bölümden sonrası imanlılar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra gelecekte olacak olaylarla ilgilidir. Dolayısıyla meleklerin yeniden önem kazandıklarını görmekteyiz. Şimdi Vahiy kitabının yöntemine biraz bakalım. Vahiy 1. bölüm 2. ayette Yuhanna Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir der. Tanıklık etmektedir. Yunanca'da mektup tarzında bir geniş zamanı işaret eder. Kastedilen Yuhanna'nın kendisini okuyucularının yani bizim bulunduğumuz yerde görüp geriye bakarak yazmasıdır. Tanrı sözüne ile kastedilen bence Mesih ve kitabın içeriğidir. O yaşam sözüdür ve yazılı sözün bize açıkladığı da odur. Yani İsa Mesih. Tanıklık sözcüğü de vahide 90 kez kullanılmaktadır. Yuhanna bölümünde ise 50 kez kullanılır. Yuhanna gördüklerini resmetmiştir. Vahiy kitabı bir televizyon gibidir. Bu gösterilen ilk televizyon programıdır ve seyredilmesinde yarar var. Cennetten Baba Tanrı'dan kaynaklanır, oğlu İsa Mesih aracılığıyla meleğe ve sonra da Yuhanna'ya iletilir. O da gördüklerini yazar. Yuhanna hem işitmiş hem de görmüştür. Bildiklerimizin çoğu bu iki kaynaktan gelmektedir. Bazen Yuhanna'nın bu olayların biraz kokusunu da almış olup olmadığını merak ediyorum. Çünkü kitabın bazı yerlerinde bunu hissetmek mümkün. Bu kitabı çalışmanın verdiği bir de sevinç bulunmaktadır. Vahiy 1. bölüm 3. ayette. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır der. Bu ayet bize kutsal kitabı çalışmanın verdiği mutluluğu anlatmaktadır. Bu vahide verdiği 7 mutluluktan ilkidir. Ayet okuyana ne mutlu der. Yani bizi ya da topluluktaki öğrencileri kastetmektedir. Bu kitabı okuyan da işiten de kutsanacaktır. Bu kişilerin kitapta yazılı olanlara uyması gerekir. Okuma, işitme ve yerine getirme yoluyla 3 aşamalı bir kutsanma, bereket bulmak söz konusudur. Ben de vahiy çalışanların özel bir bereket alacağına inanıyorum. Çünkü Yuhanna bunu söyler. Bu olayların gerçekleşeceği vakit yakındır ifadesi kitabın sonunda söz edilen şeylerin günümüzde olmakta olduğu anlamına gelmez. Rab İsa'nın cennette başlattığı görevin Pentekost gününde toplulukta da başlamış olduğunu kasteder. Birazdan yüceltilmiş Mesih'in belirttiği bir görümden söz edeceğiz. O zaman onun görevini de anlarız. Ve bu da bizi geleceğe yönlendirir. Yazar Yuhanna'dan ve gökteki İsa Mesih'ten selam yer almaktadır vahiy kitabında. Vahiy 1. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde şöyle yazar. Ben Yuhanna'dan Asya ilindeki 7 kiliseye selam. Var olan, var olmuş ve gelecek olandan. Onun tahtının önünde bulunan 7 ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallıklarına egemen olan, güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin. Bu çok hoş bir selamlama şekli. Yuhanna'dan Asya ilinde bulunan 7 topluluğa diyor. Asya büyük oranda bugünkü Türkiye'yi içeren bir ifadedir. Yuhanna'nın kendi adına bir ünvan eklemediğine dikkat edin. Öyle inanıyorum ki Yuhanna bu 7 toplulukça çok iyi tanınan birisiydi. Onun Efes'teki toplulukta önderlik yaptığını biliyoruz ancak herhangi bir diğer toplulukla da ilgilendiğini anlarız. Devam etmeden önce 7 rakamına dikkatinizi çekmek isterim. Bu ayette 7 topluluk ile 7 ruhtan söz edilir. 7 rakamının Tanrı sözünde Yuhanna ve o zamanki insanların bildiği ancak bizim bilmediğimiz özel bir anlamı vardır. Günümüzde kumar ya da fal ile ilgili kişiler için rakamlar önemlidir ancak biz buna pek alışık değiliz. Bununla birlikte 7 rakamı Tanrı sözünde özel bir öneme sahiptir. Mükemmellik değilse de bütünlüğü ifade eder. Bazen bütünlük mükemmellikle eş anlamlıdır. Yedi tam olanı temsil eden bir ifadedir. Yedi Tanrı'nın antlaşması ve İsrail ile olan ilişkileriyle de ilgilidir. Örneğin Sep günü, sünnet ve tapınma hep yedinci gün ile ilgilidir. Tanrı sözünü inceledikçe örneğin Eriha'nın yedi kez kuşatıldığını, Naaman'dan Erdan ırmağına yedi kez girmesinin istendiğini, Mısır'da Yusuf'un zamanında yedi bolluk ve yedi kıtlık yılı olduğunu, Nebukadnezar'ın yedi yıl boyunca dengesini yitirdiğini, yeni antlaşmada yedi mutluluğa değinildiğini, Rabbin duasında yedi yakarışın bulunduğunu, Matta 13. bölümde yedi öykü anlatıldığını, kalabalığın yedi somun ekmekle doyurulduğunu ve İsa Mesih'in çarmıhta yedi kez konuştuğunu görüyoruz. Vahide yedi rakamı görmezden gelinemez ve anahtar bir rakam konumundadır. Yuhanna burada 4. ayette yedi topluluğa yazar. Asya'da başka topluluklar yok muydu? Kolese'de, Milet'te, Truva'da ve diğer yerlerde de toplulukların bulunduğunu biliyoruz. Ben Pamukkale'de kaldım. Bugün yalnızca kalıntıları bulunan Laodikya'nın 15 kilometre kadar kuzeyindedir. Orada kaldığım sıralarda orada 3 motel ile birkaç dükkan vardı. Pamukkale'deki kalıntılar gerçekten büyüleyicidir ve bir zamanlar ne kadar önemli bir yer olduğu hissedilir. Buna karşılık Laodikya'nın kalıntılarının çoğu bir yabani yulaf tarlasının altındadır. Henüz kazı yapılmamıştır. Yuhanna'ya 7 topluluğa yazması söylendiğinde Hierapolis Hristiyanlığın yayılmasında önemli bir yer olduğu ve en erken kiliselerin 4'ü orada kurulduğu halde bu 7 kilise arasında yer almaz. Yuhanna'ya bu 7 kiliseye yazması söylenmişti çünkü bunlar belirli toplulukları temsil etmekte ve toplulukların tarihini tanımlamaktaydı. Asya diyor. Asya içinde Lidya, Misya, Kariya ve Frigya'nın bazı yerlerinde bulunduğu bölgelere gönderme yapılmaktadır. Ne Asya kıtasını kasteder ne de Küçük Asya'nın tümünü. İsa'dan sonra 4. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanan terim budur. Küçük Asya'nın bir bölümünü özellikle de kıyılarını içine alır. Sizlere lütuf ve esenlik olsun derken kullanılan kaira selam anlamındaki Yunanca sözcük caharisten gelir. Esenlik ise İbranice'deki şalomdan gelmektedir. Esenlik lütuftan doğar ve lütuf ise tüm bereketlerin kaynağıdır. Vahiy kitabı Tanrı'nın lütfunu ve esenliğini açıklamaktadır. Bu kitabı incelerken korkmamız gerekmez. Yüreklerimizde Tanrı'nın esenliğine sahip olabiliriz. Ondan, yedi ruhtan derken üçlü birliği yeniden görmekteyiz. Yedi ruh, kutsal ruha ve büyük olasılıkla bu altın kandilliğin yedi parçasına göndermede bulunur. Var olan, var olmuş ve var olacak olandan ifadesi Tanrı'nın değişmezliğini ve sonsuzluğunu vurgular. Üçlü birliğin her bir üyesinden nasıl söz edildiğine dikkat edin. İsa Mesih, Oğul Tanrı, yedi ruh, kutsal ruh ve var olan Baba Tanrı anlamına gelmektedir. Vahiy 1. bölüm 5. ayete geldiğimizde Rab İsa Mesih'e verilen 7 ünvanı görürüz. Vahiy 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde şöyle yazar. Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, onun tahtının önünde bulunan 7 ruhtan ve ölüler arasında ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin. Şimdi bu 7 ünvana bakalım. İlki güvenilir tanıktır. İsa Mesih bu kitapta gerçeklerin tek güvenilir tanığıdır. Gerçekler onunla ilgilidir. Kendisi hakkında tanıklıkta bulunmaktadır. İnsanlara inanmak ve onlara güvenmek güç olabilir. Ama Rab İsa'ya inanıp güvenebiliriz. İkinci ise ölüler arasından ilk doğandır. İlk doğan Yunanca'da prototokos'tan gelir ki dirilme ile ilgilidir. Ölümden ilk dirilen ve asla tekrar ölmeyecek olandır. Bu muhteşem bir resimdir. Ölüm onu taşımış rahim gibidir. Ölümden yaşama geçmiştir. Onun mezarı onun bulunduğu rahimdi. O yüceltilmiş bir bedenle ölümden dirilmiş tek kişidir. Aynı yoldan geçmiş başka birisi yok. Ve ona ait olanlar dirilişte onu izleyecekler ve sonra da ikinci geliş meydana gelecektir. 1. Selanikler 4. bölüm 14. ayete göre. O zaman onun yeryüzüne geleceği esinleniş olacaktır. 3. ünvan ise dünya krallıklarına egemen olan sözündedir ki İsa Mesih'in 1000 yıllık dönemde bulunacağı konumdan söz eder. Filipeliler 2. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde bunun içinde Tanrı onu pek çok yüceltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesinler. Dördüncü ünvan ise bizi seven sözüdür. Şimdiki zamandadır ve kendisine ait olanlara yönelik süregelen tutumunu ifade eder. Vahiy kitabı bizi sevenden geldiği için onu incelemekten de korkmamız gerekmez. İsa Mesih bizi yalnızca çarmıhta canını verdiği anda sevmedi. Bugün de sevgisi sürer. Şu anda bile İsa sizi sevmektedir. Beşinci nokta, Mesih'in kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olmasıdır. Mesih'in kanı çok önemli. Yalnızca bir simge değildir. Eski antlaşmada Tanrı halkına etin canı kandadır der. Leviler 17. bölüm 11. ayette. Bu ayette ise Tanrı sözlerini şöyle sürdürür. Onu size sunak üzerinde canlarınıza kefaret olarak verdim. Kanımca Mesih kanını akıttığında her bir damla onun bedeninden geldi. Bunu senin ve benim için verdi. Yaşamını verdi. O öldü ve bugün bazılarının yaptığı gibi Mesih'in kanını kesinlikle küçümsememiz gerekir. Elçi Petrus 1. Petrus 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle söyler. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Akıtılan bu kan sayesinde Elçi Paulus genç Timoteus'a şöyle dedi. 1. Timoteus 2. bölüm 5. ayet. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. İsa Mesih bizi kendi kanıyla günahlarımızdan kurtardı. Bu harikadır. Altıncı nokta ise bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmasıdır. İmanlar kahinlerden oluşan bir krallıktır ve Rab İsa ile birlikte egemenlik süreceklerdir. Aslında sevilen ilahi, kral geliyor ilahisidir. Kralın gelmekte olduğu doğrudur ve yeryüzüne kral olarak geldiğinde bozuklukları düzeltecek. Ancak yeryüzüne gelmeden önce ikinci geliş diyebildiğimiz gökte bulutların içinde gelişi söz konusu olacaktır. O zaman benim kurtarıcım olarak gelir. Sevip uğruna kendisini verdiği kendi topluluğunun önderi gelinin kocası gibi gelecektir. Canımı seven kişi olarak o gelecek. Bu nedenle kralın geliyor oluşu beni çok etkilemez. Benim onunla ilişkim bir kral ile olandan çok daha yakın. O benim Rabbimdir. O bizi krallar ve kahinler değil, kahinler krallığı yaptı. Ve onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Burada babamız Tanrı'nın değil, babası Tanrı'nın dendiğine dikkat etmeliyiz. Çünkü onun İsa'ya olan babalığı bize olandan farklıdır. Biz onu kurtarıcımız olarak kabul edip yeniden yani gökten doğmak suretiyle Tanrı'nın çocukları olmaktayız. Mesih'in üçlü birlikteki sonsuz konumu oğulluk şeklindedir. Yedinci nokta ise yücelik ve güç sonsuzlara dek Mesih'in olsun sözündedir. Bu ise sonsuzluğu vurgular. Mesih Yeşaya'da gördüğümüz şekilde bir amin şeklidir. Bu onun bir ünvanıdır. İsa Mesih bu kitabın yani vahiy kitabının ve tüm kutsal kitabın hem konusu hem amacıdır. Tüm olayları ortaya çıkartandır ve tüm olaylar ona doğru hareket halindedir. O her şeyin en sondaki amacıdır. Her şey yalnızca onun tarafından yapılmamış, ayrıca onun için yapılmıştır. Evren onun için varlığını sürdürmektedir. Vahiy 1. bölüm 7. ayette işte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet böyle olacak. Amin der. Bu Mesih'in fiziksel ve kişisel gelişini ifade eder. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek sözü ise onun fiziksel beden olarak geleceğini ifade eder. Bilebildiğimiz kadarıyla Mesih ikinci gelişinde kendi topluluğunu dünyadan alırken herkese görünmeyecektir. Ben bazılarının ileri sürdüğü gibi gizlice olacak bir ikinci gelişe inanmıyorum. Ancak İsa Mesih ikinci gelişinde yeryüzüne gelmeyecektir. İmanlar Rabbi havada karşılayacaklar. Eğer Mesih o sırada yeryüzüne gelecekse havada karşılamaya gerek olmazdı. Dolayısıyla bu ayette tanımlanan ikinci geliş bu değildir. Bu onun kral olarak yeryüzüne geleceğidir. Her göz onu görecek diyor. Vahide onun krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelişi vurgulanır. Yeryüzünün tüm halkları onun için dövünecekler. Bu Mesih'i reddedenlerin verdiği tepki olacaktır. Dünya onu görmek istemeyecek. Evet böyle olacak. Amin diyor. Düşüncesini değiştirmeyecektir. Çünkü Tanrı sadıktır. Vahiy 1. bölüm 8. ayette var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor der. Alfa ve Omega benim. Bu Yunanca'da oldukça anlamlı bir ifade şeklidir. Alfa ve Omega Yunan alfabesinin ilk ve son harfleridir. Alfabe ile ilgili düşünürseniz İsa Mesih'in de kendisine ilişkin Tanrı sözü dediğini hatırlamalıyız. Bu Tanrı'nın açıklanışı ve iletişimini anlatır. O Tanrı'ya ulaşmada kullanabileceğimiz alfabedir. Tanrı'nın konuştuğu ve anladığı dil İsa Mesih'in alfa ve omega olduğu ve diğer harflerinde ikisinin arasında olduğu dildir. O A ve Z'dir. Alfabenin tamamıdır. Baba Tanrı'ya gitmek isterseniz oğlu İsa Mesih'ten geçmeniz gerekir. Burada ilk ve son vurgulanır. Orijinal Yunanca'da omega alfa kadar ayrıntılı verilmez. Niçin? Çünkü Mesih başlangıçtır ve başlangıç ise bitmiş durumdadır. Ancak son henüz gelmemiştir. Bir gün o Tanrı'nın planını tamamlayacaktır. Bu Yunanca metinde geçen küçük ama ilginç bir ayrıntıyı oluşturur. Başlangıç ve son, oğulun sonsuzluğu ve değişmezliğine işaret etmektedir. Bununla ilgili olarak İbraniler'de şu ifade bulunur. İbraniler 13. bölüm 8. ayet. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Bugün aynıdır denilirken onun hala bugün celile gönlünde yürümekte olduğu kastedilmez. Ancak onun özelliklerinin değişmemiş olduğu, başlangıç ve son olduğundan tüm zamanı ve sonsuzluğu içerdiği ifade edilir. Rab Tanrı diyor ki ifadesi de onun tanrılığının bir diğer kanıtıdır. Var olan yani şu anda yüceltilmiş durumdaki Mesih, var olmuş geçmişte Mesih'in kurtarıcı olarak ilk gelişini anlatır. Var olacak ile Mesih'in ileride yeryüzüne ikinci kez görkemle gelişi kastedilmektedir. 4 ila 8. ayetleri Rab İsa Mesih ve yazar Yuhanna'dan selamları içeren önemli bir bölümü oluşturur. Onun bizi sevdiğini aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Bu şekilde gelecekten de korkmamış oluruz. Görkemli bedeni içinde ölümden dirilmiş olan Mesih ve topluluğun yargılanması Vahiy 1. bölümde konu edilir. Vahiy 1. bölüm 9. ayette İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum der. Ben Yuhanna ifadesi vahide 3 kez kullanılmaktadır. Diğer ikisi kitabın sonunda yer alır. Sabırda katlanışta sizlerle ortak olan kardeşiniz ifadesi büyük sıkıntıyı kastetmez. Yuhanna'nın bir derdi vardı. Roma İmparatoru Domitian İsa'dan sonra 96 yılında Yuhanna'yı Patmos adasında hapse attırdı. Yuhanna Efes'teki kilisede aktif olarak çalışmaktaydı. Orada ve diğer topluluklarda Tanrı'nın sözünü öğretiyordu. Tanrı sözünü hiç ödün vermeden öğrettiğiniz zaman başınız mutlaka derde girer. Yuhanna ve ilk kurulan imanlı toplulukları bu sorunların farkındaydı. Böyle bir durumun sizin ya da benim başıma gelmesi yeni bir şey değil. Yuhanna büyük sıkıntıya değil, imanlılar topluluğunun başına gelen dertlere göndermede bulunmaktaydı. Egemenlikte egemenliğin şimdiki durumunu kastediyordu. Günahlıyı Mesih'e bağlayan doğuş sayesinde insan Tanrı'nın egemenliğine girmiş olur. Bu henüz gerçekleşmemiş olan 1000 yıllık egemenliğe işaret etmez. Mesih 1000 yıllık egemenliği geldiğinde kuracaktır. Birisi bizim bugün egemenlik ve sabırda yaşamakta olduğumuzu belirtmekte ve sabrın önemine değinmektedir. Yuhanna Patmos adasında bulunmasının nedenini açıklar. O yaklaşık İsa'dan sonra 86 ila 96 yıllarında orada sürgünde tutuldu. Orası Ege kıyısının açıklarında volkanik ve taşlı bir adadır. Eni 10, uzunluğu da 15 kilometre kadardır. İsa sözcüğü Yuhanna tarafından hem vahide hem de yazdığı diğer kitaplarda kullanılır. Yuhanna onu yüceltmek istediğinde İsa adını kullanmaktadır. Umarım biz de böyle yapıyoruz. İsa adı Yeşu'dan gelir ki kurtarıcı anlamına gelir. Tanrı İsa'yı kurtarıcı olarak yolladı. Yuhanna bunu çok iyi biliyordu ve her defasında bu kurtarıcıyı övmek ve yüceltmek için İsa adını kullanır. Diğer ayetlere geçmeden önce Yuhanna'ya bu görümün gözden uzak olan Patmos adasında verildiğini hatırlatmak isterim. Bu dirilmiş olan Mesih'in görkemli bedeni içinde topluluğunu yargılayışının görümüdür. Yani büyük başkâhini kutsallığı içinde görüyoruz.